İyi günler A9 izleyenleri. Bugün de Ayrı Zaman Bilim ve Yaratış programımıza hoş geldiniz. Onur Hocam ve Serdar Hocam'la birlikteyiz bugün de. İnşallah güzel bir sohbet yapacağız.
İnşallah. Evet, dün yine aynı saatteki programımızda izleyicilerimize paylaşmıştık. Yine tabii dünyanın en büyük tehlikesi olan ve dünyayı çok zor duruma düşüren, insanları çok zor duruma düşüren açlığa, sefalete ve savaşlara sebep olan en kötü, en zararlı fikir sistemi olan Darwinizm'den bahsetmiştik ve onun takipçileri olan bazı evrimci sözde bilim adamlarının açıklamalarına, itiraflarına yer vermiştik. Şimdi burada hep ona dikkat çekiyoruz. Darwinizm görüşü altında sözde bilim yapan kişilerin, bunlar her kim olurlarsa olsunlar, yani ünlü olmaları çok mühim değil, tanınıyor olmaları, popüler olmaları çok mühim değil. Asıl amaçları bilim yapmak değildir. İnsanları, kainatın, galaksilerin, yeryüzünün, atomun yapısı hakkında bilgilendirmek hiç değildir. Sözde bilim adamlarının, evrim teorisini savunan bu kişilerin asıl amaçlarının maddenin sonsuzdan beri var olduğu ve sonsuza dek devam edeceği, dolayısıyla insan bu süreç içerisinde bir takım kör tesadüflerle hayata gelmiştir. Kör tesadüflerle bir hayat mücadelesiyle doğal seleksiyon denilen henüz anlaşılamamış olan bir masalla insan bugünkü haline gelmiştir der evrimciler. Hal böyle olunca tabii bu şekilde dünyaya gelen bir insanın da bizim manevi dediğimiz o erdemlerden son derece uzak olmasında makul gösterirler. Nedir onlar? İşte mesela tesadüfen meydana gelmiş bir insan elbette ki merhametli olamaz. Şefkat beklemek mümkün değildir. Çünkü dünkü videolarda da biz onu gösterdik. Ne diyor evrimci bir Türk kişi? Diyor ki siz diyor canlıyla cansız arasındaki farka çok önem vermeyin. Ruh çok mühim değildir. Bunu dikkate almayın. Zaten değer de vermeyin. Kutsal değildir canlı olan bir varlık. Hatta diyor akıl da yoktur diyor. Yiğit Bulut soruyor. Nasıl oluyor peki diyor bu yapılar? Bir akıl olması gerekir diyor. O da diyor ki yok yok akıl yok diyor. Akıl da yok diyor. Şimdi bakın buradaki kafa şu. Akıl yok dediği Allah yok. Şimdi o açık açık söyleyemiyor orada da. Evet. Akıl yok dediği Allah yok. Aslında onu hep söylüyoruz. Evrimcilerin konuşmalarına baksın tabii izleyicilerimiz. Ne kadar böyle bir fikir perişanlığı halinde olduklarını görmeleri açısından çok iyi olur. Ama esas söylemek istediklerini anlamak çok önemlidir. Etrafımıza baktığımızda akıl yok diyen bir kişi Cenab-ı Allah yok haşa diyordur. Bu böyledir. Diğer taraftan da diğer konuya bağlayacağım. Canlı ve cansızlar arasında bir önemli bir fark yoktur. Kutsal bir değeri de yoktur derken işte insanla hep onu söyledik. Bir masa arasında, bir sandalye arasında, bir araba arasında, bir ev arasında, bir taş, toprak arasında hiçbir fark yoktur. Onun ne kadar kıymeti varsa insanın da bu kadar kıymeti vardır dedi. Öyle olunca o zaman ne oluyor işte? İşte kendisine bu sözde safsatayı bilimsel felsefe gibi kabul edip üzerine atlayan psikopat bazı dünya liderleri ki bunlar geçmişte yaşamıştır. Franco gibi, Hitler gibi, Mussolini gibi, Stalin gibi, Lenin gibi. Bunlar hemen kendi o psikopat görüşlerine, vahşi ruh hallerine ne yaptılar? İşte bizim sözde bilimsel delilimiz budur. Felsefemiz budur. Biz tesadüfen meydana gelmiş cansız maddelerden farkı olmayan, hiçbir kıymeti olmayan insanları yerle bir ederiz. Zaten hayat bir mücadele ortamıdır. Güçlü olan kazanır, güçsüz olanlar elenir. Hele hele bir insan hastaysa veya sakatsa zaten bir an önce yok edilmesi gerekir. Çünkü sağlam olan insanların vaktini almaktadır. Çünkü ekonomiye zarar vermektedir gibi çok vahşi, sevgisiz, merhametsiz bir düşüncenin savunucuları olan bu psikopat liderler ne yaptılar? Darwinist kafanın peşinden gidip yüz milyonlarca insanı katlettiler. Şimdi biz bunlara seyirci kalamayız. Bunlara müsaade edemeyiz. Niye edemeyiz? Çünkü vicdanlıyız. İmanlıyız inşallah. İmanlı olan, vicdanlı olan herkes buna bir dur demek zorundadır. Bunu seyretmek, bundan yüz çevirmek, bununla ilgilenmemek çok büyük vicdansızlık olur. Çünkü bu anlattıklarımız geçmişte olan olaylarda ama aynısı devam ediyor ahir zamanda. Hala insanların, Müslümanların, masum, saf, tertemiz insanların kanı akıyor, katlediliyor, şehit ediliyor. Tutup da biri çıkar derse ki efendim ne yapalım? Ahir zamandayız. Tabii ki böyle şeyler oluyor. Bize de gelir olursa ne güzel işte biz de şehit oluveririz derse çok ayıp eder. Çok yanlış ve haşa Kur'an'ın ayetlerini kullanarak insanlara yanlış bilgi vermek, insanları yanlış yönlendirmek çok büyük vebal olur. Elbette ki samimi Müslümanlar Cenab-ı Allah'tan gelecek o güzelliği, gaziliği ve şehitliği zaten istiyorlar. Şeytan Allah'a sığınırım, siz bizim için iki güzellikten başka birini mi istiyorsunuz diyor müminler. Gazilik ve şehitlik. Yani müminlerin öyle bir konusu yok. Müminler Cenab-ı Allah'a canlarını zaten satarlar, satmıştırlar. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda zaten cehd ederler onlar. Mücadele ederler. Müminlerin öyle bir konusu olmaz, öyle bir derdi olmaz. Ama küfre de rıza gösterilmez. Mesela yine Cenab-ı Allah birçok ayetinde buyuruyor. Bizi diyor halkı zalim olan bu şehirden kurtar ya Rabbi diye yalvarıyor insanlar. Kimler yalvarıyor? Aciz bırakılmış erkek, kadın ve çocuklar. Ve bunlar uğrunda diyor. Hatta onlar Cenab-ı Allah'a ya Rabbi katından bize bir veli gönder, katından bize bir yardımcı gönder diye dua ediyorlar. Cenab-ı Allah da diyor ki siz diyor zayıf bırakılmış kadınlar, çocuklar ve erkekler adına niçin mücadele etmiyorsunuz diye soruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki ben böyle oturduğum yerde otururum, etrafımda ne oluyorsa olsun, insanlar ölsün, şehit olsun, ha bana da gelirse ben de şehit olurum ne var deyip böyle Kur'an-ı Kerim'in ruhuna hiç uymayan, Müslüman ahlakına, vicdana, mantığa hiç uymayan açıklamalar yapmak yanlış bilgilendirmektir. Vebali olur Müslümanlar üzerinde, öyle değil. Müslüman şeytanın Allah'a sınırım sabah baskını yapanlara diyor Cenab-ı Allah, ruh halini anlatıyor Müslümanın, tozu dumana katanlara diyor. Mesela onun için bir Müslümanın ruh hali böyle olur. Yani şevkli, heyecanlı, hareketli, yanlış bir şey gördüğünde müsaade etmez. Güzellikle onu uyarır, düzeltir. Şefkatle, merhametle bütün kötülükleri yeryüzünden söküp alır. Müminin ruh hali böyle. Müminle oturduğu yerde oturmaz. Bu olayları seyretmez. Sonra da bunu anlatmaz. Bu çok normal bir şeymiş gibi. Onun için bu tehlikeyi iyi fark etmek lazım. Bazı tipler var böyle sakalını okşayıp evrim de neymiş ya diyor mesela. İşte evrim bu anlattığımız. Senin haberin yok evrimden ama yaklaşık 350-400 milyon insanı katleden, sözde fikri temeli olan savaşların ve zararlı izimlerin sonucudur bu. Sen 400 milyon insanın ölümüne nasıl razı olursun ya? Ya kaldı ki bunlar senin ataların. Olay sana da gelebilir, ayrı zamanda devam ediyor. Sen çocuklarına da gelebilir, onları da düşünmüyorsun. Torunlarına da gelebilir, onları da düşünmüyorsun. Onun için bu kafadan bir an önce kurtulacak bu tipler. Bu kişileri izleyenler de olayın aslını yine hocamız vesilesiyle inşallah hocamızın eserlerinden okuyup öğrenebilirler inşallah.
İnşallah. Ben de Serdar Hocam İttihattan bahsettim. Ben de onunla ilgili ayetleri okuyayım inşallah. Kur'an'da pek çok ayette Allah emrediyor çünkü Müslümanların birleşmesini. Mesela Nisa suresi 75. ayette şeytan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve bakın şu an zulüm gören insanlara söylediği şeyi Allah bildiriyor ayette. Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Şu an Müslüman ülkelere bakıyoruz. Başındaki insanlar zalim. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bildirmiş. Belli bir süreden sonra ayrı zamanda zalim melikler başa geçecek diye bildirmiş. Bakın ayeti de Allah zalim olan bu ülkeden çıkar bize katından bir veli gönder. Yani Hazreti Mehdi'yi göndermişsin İnşallah. Zaten şu anda Müslümanlar istiyor. Bize katından bir yardım eden yolla diyor Müslümanlar. Şu anda bunu söylüyor Müslümanlar değil mi? Müslüman ülkelere baktığımız zaman başımızdaki insanlar ve onun işte avanesi zalim diyorlar. Bize zulmediyorlar. Hatta kaçıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar son dönemde. Biliyoruz evet. Yani yaşadığımız olaylar. Bize katından bir veli gönderdiği yalvarıyorlar. Bize bir yardım eden yolla diye bakın ayette diyorlar yani bunlar söylüyor. Diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Yani biz Müslüman ülkelere bakıyoruz. Bu ayetteki anlatımın aynısını görüyoruz. Evet. Diyorlar ki başımızda zalim birisi var. Allah'ım bize bir yardım eden gönder. Bizi bundan kurtar. Bize bir koruyucu gönder diye yalvarıyorlar. Allah da bize ayette emrediyor. Neden bu Müslümanlar için mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Yani çok net bir şekilde bir uyarıdır Allah'tan. Aynı zaman için de geçerlidir. Bu bütün dönemler için geçerlidir. Dolayısıyla demek ki ne yapmamız gerekiyor? Mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadeleyi nasıl edeceğiz? Zaten çok net bir şekilde belli. Şu anda Müslüman ülkeleri dahi kontrolünü almış. Zaten 30 sene öncesinde çoğu şu anda Müslüman ülke olarak bildiğimiz yer komünist düzenle yönetiliyordu. Ve onun şeyleri kaldı Müslüman ülkeler üzerinde. Mantık örgüleri kaldı. Her ne kadar Müslüman da olsa mantık örgüleri devam etti. Mesela işte Darwinist kafa devam etti. Mesela terör eylemleri yapılıyor mesela de o devam etti. Komünist yöntemler devam etti mesela baktığımız zaman. Şimdi ayetlere bakıyoruz yine. Enfal suresi 39. ayette fitne kalmayınca ya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Çok pardon. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Bakın fitne kalmayıncaya kadar diyor Allah. Ya fitne yeryüzünde kalmayıncaya kadar mücadeleyi sizin üzerinize farz kıldım buyuruyor Allah. Ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. Bakın bu iki şeyi kıstas veriyor Allah. Bunlar oldu mu şu anda? Olmadı. O zaman bunlar olana kadar Allah mücadeleyi Müslümanlar üzerinde farz kılmış. Biz o zaman devam edeceğiz mücadele etmeye. Maşallah. Nasıl mücadele edeceğiz? Zaten şu anda belli. İşte tüm dünyayı Darwinizm sarmış. Biz o zaman Darwinizmin geçersizliğini anlatacağız. İslam ahlakı, Kur'an hakikatleri ve Kur'an hükümleri tam olarak bilinmiyor Müslümanlar tarafından. Yani Müslümanlara bir bakıyoruz, komünist yöntemlerle olayları çözmeye çalışıyorlar. Ve başarılı da olamadıkları belli. Yani biz ne yapacağız o zaman? Kur'an'a göre mücadele edeceğiz. Değil mi? Allah bize nasıl yol gösterdiyse o şekilde mücadele etmeyi Allah bize farz kılmış inşallah. Mesela yine Şura suresi 39. ayette Allah ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Demek ki bizim Müslümanlara zulmettiği zaman Müslümanların birlik olmasını Allah emrediyor. Ve o şekilde karşı koymalarını emrediyor. Biz ne yapıyoruz? Ayrı duruyoruz. Müslümanlar kimse birbirine birleşmek istemiyor. Hatta birbirleriyle savaşmaya kalkanlar oluyor. Birbirlerini şehit etmeye kalkanlar oluyor ki Kur'an'da bilerek bir Müslümanın, bir müminin başka bir mümini öldürmesi Allah sonsuz cehennem olarak bildiriyor. Yani bu kadar büyüktür hükmü. İnşallah. Ve buna kalkışan mesela Müslümanlar olabiliyor. Müslümanım diyor ve Müslümanı öldürmeye, şehit etmeye kalkıyor. Kesinlikle olmayacak bir şey. Allah ayette birlik olup karşı koyanlardır diyor. Demek ki birlik olacağız. Demek ki birlik olmayı öğütleyenleri dinleyeceğiz. Birlik olmayı öğütlemeyenleri dinlemeyeceğiz. Çünkü Kur'an'a aykırı konuşmuş oluyorlar. Yine Saf suresi 4. ayette şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Demek ki hep birlikte birbirine kenetlenmiş binalar gibi fikri mücadele yapacağız Müslümanlar olarak. Herkes birbirine destek verecek ve o şekilde küfrün fikir sistemleriyle çarpışmamız gerekiyor. Allah ayette o şekilde emretmiş inşallah. Yine başka ayetlerde Tevbe suresi 36. ayette ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir buyuruyor Allah ayette. Yine mücadeleyi emrediyor Allah. Cehd etmeyi, çaba göstermeyi emrediyor inşallah.
Ben de bir ayet okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Yani müminin cehdi, müminin çabası, müminin dine ayırdığı zaman, müminin dine verdiği önem ve hayatındaki dine ayırdığı yüzde hayatının tamamı oluyor inşallah. Öyle hayatının bir kısmı, mesela bu dünyalık, bu da ahiretlik gibi bir mantık hiçbir zaman olmuyor. Zaten her şey ahirete bakan bir amel olduğu için mümin tüm hayatını inşallah Allah rızası için yaşıyor. Mesela ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, şeytan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani hem bütün ömrünü, canını, hem de tüm malını, ihtiyaçtan arta kalanını hep Allah için harcayan, Allah için canını, vaktini, zamanını, aklını, mesleğini, ilmini ve vaktini, değil mi, sürekli Allah için harcayan insan oluyor inşallah. Böyle olduğu zaman da Allah zaten hem bereket veriyor, hem akıl veriyor, hem gençlik veriyor, hem sağlık veriyor. Kendisi de yardım ile destekliyor. Hem bu dünyada hem de ahirette çok güzel de bir hayatta yaşatıyor inşallah. Başka bir ayette Allah, şeytan Allah'ın de ki, Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif, muvahhid olan dinine, o müşriklerden değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani ayetlerden de gördüğümüz gibi, böyle işte müşriklerin veya bazı dini yanlış anlayan insanların hayatlarının bir kısmı olarak olan bir şey değil din. Din, Allah katında İslam ve hayatın tamamını kapsayan bir hayat biçimi. Çünkü canını, malını, yaşamım, ölümüm ve dirimimin tamamı Allah'ındır diyor mümin. Ve bütün benliğini Allah'a vakfediyor inşallah. Zaten böyle olunca da hem hayat müthiş lezzetli oluyor, hem müthiş anlamlı oluyor. Değil mi? Gayretli ve çaba içerisinde geçen dop dolu bir ömür olmuş oluyor inşallah. Öbür türlü Allah çeşitli belalar da veriyor. Mesela doğru yolda olmadığı zaman insanlar veya kavimler, Allah onların doğru yola gitmesi için muhakkak orada çeşitli belalar da veriyor. Mesela şahsi olarak hastalık yaratıyor. Veya kavim olduğu zaman da, topluluk olduğu zaman da orada çeşitli sosyal olaylar yaratıyor. Mesela ahir zamanda şu an az önce bahsetmiş olduğun Arap ülkelerindeki bir orada kargaşa hakim. Müslümanın Müslümanı öldürdüğü, zalim yöneticilerin halkına zulmettiği bir zamanda yaşıyoruz. Mesela şimdi o Mısır'da ki olan olaylarla ilgili bir videomuz var. Tam da bu zamana bakan Peygamber Efendimiz'in hadislerinden işaret ettiği bir video. Onu izleyelim, sonra konuşma devam ederiz inşallah.
Mısır'da son dönemde gerçekleşen olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Son günlerde tüm dünyanın gözü Mısır'ın üzerinde. Çünkü Mısır halkı tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken 2 milyon protestocu meydanlara çıktı. Mısır'da yaşanan bu olayların ve 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması ise son derece hayret vericidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu. Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Resimde de görüldüğü gibi Hüsnü Mübarek'in burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi, karşı geleni yok eden uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim Mübarek, devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek'in bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce aralıksız devam eden fitneler. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Fitneler arka arkaya devam eder. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Mısır'da son dönemde yaşanan olaylar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Fitneler ancak Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle sona erecektir. Onunla, Hazreti Mehdi aleyhisselamla da fitneden kurtulacaklardır. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek, "Ey insanlar! Emriniz artık Mehdi'dir demesine kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine göre fitnelerle dolu bu korku ve şiddet içeren karanlık dönemin ardından Allah, Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.
Evet.
Evet. Maşallah. Yani geçtiğimiz yüzyılda çok yoğun bir Darwinist, materyalist bir propaganda, bir eğitimden geçti insanlar. Olayın şimdi bu yüzyılda bu kadar böyle zalim meliklerin çıkmasının, değil mi? Adaletsiz ve materyalist inanışla, komünist eğitimden, Darwinist eğitimden geçmiş yöneticilerin etkisiyle ancak şu anki Mısır'daki yönetim, efendim Suriye'deki yönetim, Libya'daki yönetimin böyle olmasının sebebi bu. Normalde gerçek bir Müslüman, değil mi? Mümin böyle bir yönetim sergilemesi mümkün değil. Kargaşanın sebebi ise İşte bu zalimliğin, bu yönetimin artık halkın dayanamayacağı bir boyuta gelmiş olması. Çünkü Allah Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce her türlü yönetimin, değil mi, denenip başarısızlığa uğrayacağını, bundan sonra da artık halkın ister istemez galeyana gelip o yönetimlerin alt üst olup devrilip yerine hatta zorla, değil mi, Hazreti Mehdi'nin geçirilip İslami düzenin hak olan, değil mi, Kur'an ahlakının hakim olacağını inşallah hadislerden öğreniyoruz. İnşallah. Bu olaylarda onun nüvesi. Mesela geçtiğimiz yüzyılda da komünizm ve faşizmin etkisi çok büyüktü. Bunlar da onun tezahürü, biraz yansıması. Fakat özellikle komünizm zamanında yüzlerce milyon kişi katledildi. Neden? Sadece komünizm yönetimi diktayla ele geçirilip halka bunu kabul ettirmek için. Bu şekilde yönetilmek için. Daha sonra faşizm yine aynı şekilde kan döken, özünde de Darwinizmi temel alan teoriler bunlar. Aynı şekilde halkın üzerinde bunu diktatörle geçirmek için yine yüzlerce milyon kişi katledildi. Bakın Komünizmle ilgili birkaç tane alıntı okumak istiyorum. Komünizm kim kurucusu? Engels ve Marx, değil mi? Marx şöyle diyor. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Yani aslında bu ikisinin de aynı dönemde yaşamış olması, değil mi? Aslında Allah'ın kaderde yarattığı bir durum. Yani o zaman da öyle olması gerekiyordu. Allah onları bir arada yarattı. İkisi birbiriyle tam uyumlu. Çünkü her ikisi de Deccal'in dinine mensup. Diğer bir alıntısında şöyle diyor. Bizim görüşlerimizin doğa tarih temelini içeren kitap işte budur. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı. Başka bir alıntısında ise Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Daha sonra bakın Engels'in bir alıntısını okuyacağım. Darwin olan hayranlığını şöyle ifade ediyor Engels. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Darwinizmin en karanlık ve en vahşi yönü burası işte. Diyor ki daha sonra devamında, bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır diyor. Bir numara en önemli insan o bu teoride, bu mantıkta Charles Darwin'dir diyor. Peki bu mantık ne? Diyor ya bakın, tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bu ne demek? Tabiat, insanla dahil olmak üzere tüm canlılar bir mücadele içindedir. Ve mücadeleyi kim kazanırsa o haklıdır. Şampiyondur. Onun dediği doğrudur. Ve ancak diyor, değil mi? İlerleme diyalektikle olur. Yani mücadeleyle olur diyor. Ve bunu sosyal toplumlara uyarlıyor komünizmde. Çünkü tabiatın diyalektiği demek, tabiatta bir yaşam mücadele içinde, bir kavga var. Orada her zaman güçlünün zayıfı ezdiği, büyük balığın küçük balığı yuttuğu bir düzen var. Kanun bu. Ancak bu şekilde ilerlenir diye iddia ediliyor. Ve bu mantık benimsenip hayata uyarlanıyor. Halbuki bu çok yanlış bir mantık. Bilimsel olarak zaten tabiatta bir mücadelenin olmadığını kaç defa biz anlattık ve ispat ettik. Tam tersine fedakarlık. Tam tersine mesela kanaat diye bir konu var. Her ne kadar mesela aslan, kaplan, timsah, vahşi hayvanlar da olsa yiyecek bulmak için karnı doyana kadar avlanır. Bu kadar. Ondan sonra doyduktan sonra avlanmaz. Kanaat eder. Ama bu komünistlerin, bu Darwinistlerin ortaya koyduğu hayat mücadelesi bitmek tükenmek bilmeyen bir şey. Yani yüzlerce milyon insan öldürülür mü ya komünizmde? Mesela Stalin psikopat bir adam.
Komünizmde öldürülür.
Yani evet, Stalin mi? Psikopatlığı anlatmak için örnek mesela kendi toplantısında konuşması bittiği zaman alkışlıyor delegeleri. Orada binlerce delege var. Kimse alkışı kesemiyor. Niye? İlk alkışı durduranın, yani ilk alkışı kapatanın, Stalin diyor ki bu ilk alkışı durdurdu. Muhtemelen bunda benimle ilgili bir şüphesi var. Ertesi gün adamın ölüsünü buluyorlar.
Dakikalarca yani, sürüyor alkışlar.
Tabii yani
videolarını göstermiştik daha önce.
Evet. Darwin, yani insanın Darwinizme inanması ve toplumsal diyalektiği benimsemesi sonucunda dönüştüğü varlık doğadaki vahşi hayvanlardan çok daha vahşi bir form oluyor. Evet. Nitekim Allah ayette, değil mi? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağılıktırlar diyor. Ya insanın içindeki nefsini Allah her türlü kötülüğü emreden, fıskı fücürü emreden olarak nitelendiriyor, değil mi? İşte İslamiyet din bunu frenleyen, tutan, nefsi terbiye eden, içindeki bu kötülüğü, sınır tanımaz kötülüğe sahip olan nefsi terbiye eden, dizginleyen bir din inşallah. Müslümanlar da, müminler de inşallah nefsini bu anlamda dizginlediği için, bu tip kötü bütün huylardan arındıkları için çok kaliteli ve güzel bir insan haline geliyorlar. Nitekim onların yönettikleri düzenler, toplumlar ve onların yönetimi inşallah İslamiyet'te dünyanın en iyi, en güzel yönetim hali olmuş oluyor.
Evet. Biz ahir zamandayız ama her nedense bazı tiplerin böyle bir gündemi yok. Umurları değil yani. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanla ilgili pek çok hadis, pek çok açıklama, pek çok tarif yapmıştır. Ve hepsi de olmuştur. Büyük kısmı. Yani şu an bizim yaşadığımız dönemde Peygamber Efendimiz'in tam tarif ettiği gibi olmuştur. Yani ne fazla ne eksik, tam yerinde olayın kahramanlarıyla işte mesela Peygamberimiz çok güzel bir teşbih yapmış. Yani birçok hayvana benzetebilir o vatandaşı. Kargaya benzetiyor. Yani maymun var, domuz var, ne bileyim birçok böyle hani karakteristik özelliği olan hayvanlar var. Baykuş olabilir, her şey olabilir ama kargaya benzetiyor. Bu bir harikadır. Bugün tam vakti geldiğinde kargaya benzeyen bir adam çıkıyor. İşte bir sürü psikopatlık yapıyor insanları.
Mısır'ın başında olması gerekiyor. Efendim? Mısır'ın başında olması gerekiyor.
Tabii yani olay mahallinde yeri de tarif ediyor. Hakikaten kargaya benzer bir çıkıyor. Ahir zaman alametlerin hepsi böyle harikadır. Tek tek. Yani tam tarif ettiği gibi peygamberimizin. Harikulade olağanüstüdür. Heyecan vericidir. Ama her nedense bazıları da bunun ya umru değil böyle bir şey oluyormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey demiş. Anca sakalını okşuyor, göbeğini kaşıyor. İşte millete hurafeler anlatıyor, masallar anlatıyor. Dinle ilgili olmayan bidatlerden bahsediyor. Millete oyalıyor. Milletin kafasını karıştırıyor. Yanlış bilgiler veriyor. Ondan sonra çok da rahat bir hayatı oluyor bu tiplerin. Böyle kapısının önünde lüks arabası, işte villa, havuzlu falan. Tatil beldelerinde güzel seyahatler, geziler. Şahane bir hayatı var kendi kafasına göre. Efendim, bazen böyle sıkıntılı bir ruh hali olduğunu da görüyoruz. Sıkılıyor, geziyor, tozuyor falan. O rahat ya. Yiğidi önünde yemedi arkasında. Hürmet, saygı, sevgi de görüyor etrafından, garibanlardan. Tamam. İslam hakim olmuş onun için. Böyle bir sorun yok. Yani İslam derken onun dini, İslam demeyeyim de onun dini kendi çevresinde, yakın çevresinde hakim olmuş ya.
O yeterli. Ha, evet.
Paşa da rahat ya, güzel oturuyor paşa. Tamam. Bir konu yok onun için. Ya o yüzden ya bu çok acayip. Hani halk arasında yaygındır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu çok korkunç bir kafa. Yani çok çirkin bir laf ve korkunç bir kafa. Sana dokunursa ne olacak peki? O zaman ne yapacaksın? Feryadı basacaksın. Ama geç kalmış olursun. Önceden tedbir almazsan. Bir de bu olayları görmezden gelip de desteklersen. O zaman ne yapacaksın başa gelince? Bir de yani o tiplerin böyle kahramanca yaptıkları açıklamalara siz bakmayın. Yani öyle değil. Yani ölürüz. Allah yolunda canımızı veririz. Öyle olmaz. Allah yolunda canını verecek kişi o kendini belli eder zaten önceden. Tamam. Nereden belli eder? Hem konuşmaları, yaptığı anlatımlar, hem çalışmaları, hem de Cenab-ı Allah uğrundaki samimi hizmetlerinden belli eder. Hayatıyla belli eder. İnkarcı fikir sistemine karşı göğüs germesiyle kendini belli eder. Delikanlıca ortaya atılmasıyla kendini belli eder. Bütün inkarcı fikri sistemin saldırılarını kendi üzerine çekmesiyle belli eder. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar güzel özellikleri vardı değil mi? Savaşın, hocamız hep anlatıyor. Savaşta top var, güruz var, gülle var, kılıç var, ok var, yay var, palalar var. Çok bayağı keskin, büyük değil mi? Bunların ortasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam ayetteki erkek adam ifadesine tam uygun delikanlı gibi ortaya atlıyordu. Delikanlı budur Allah yolunda. Yani hakikaten mümin canını malını vermiştir Cenab-ı Allah, satmıştır. Ve Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi şeytan Allah'a sığınırım yaptığı bu alışverişle de sevinmiştir. Sevinin diyor çünkü Cenab-ı Allah. Öbürü o üfürüyor, anlatıyor işte yaparım. Peki ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Villada oturuyor. Arada sırada şöyle bir gezinti yapıyor.
Tatile
öyle...
çıkıyor.
Efendim?
Tatile çıkıyor.
Evet öyle olmaz. Mümin tatili olmaz. Mümin her gün mücadele içinde olur. Ahir zamanda fikri çalışma içinde olur. Müslümanları bir araya toplamaya, inananları bir araya toplamaya yönelik çalışma yapar. Değil mi? Fedakarane. Her şeyiyle, malıyla, canıyla. İşte bu çok büyük bir farktır. Yani konuşan insana şöyle bir baksın izleyicilerimiz. Şöyle hayatını, şöyle biraz geçmişine de baksın. Yaptıklarına baksın. Neyin ne olduğunu herkes anlar. Kıyas yaptığında. Kur'an'a bakıldığında ayetler çok açıktır. Bir Müslümanın, ahir zaman Müslümanının nasıl yaşaması gerektiği açıktır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine uyacak inşallah samimi Müslümanlar, müminler, inananlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine tam tabi olacaklar. Sünnetini, sünnet-i seniyesine sarılacaklar. ahir zamandaki en önemli konulardan bir tanesi, en önemli konudur. Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam konusudur ve Peygamber Efendimiz için de önemli bir konuydu o zaman. Sahabe için de önemli bir konuydu ta o zaman. Şimdi bizim için çok önemli bir konu, şimdi ahir zamanda. Onun için bu kadar olay olup da ahir zamanla ilgili ne var ki bunlar? İşte doğa olayları, dünya olayları. E canım karışmayın siz, o Mısır'ın kendi iç işte dengeleri. E canım ekonomi kriz olmuş, ne var işte, dünyanın zaten gidişatı belliydi. Altın rezervi şöyle oldu, işte Amerika'da yatırım bilmem ne oldu, sanayi böyleydi. Dolayısıyla da para işte sıkıntıya girdik, para kal. Bunlar çok zahiri, çok sığ ve yanlış açıklamalar. Bunların hepsini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce söylemiştir. Cenab-ı Allah'tan ilhamla, vahiyle bilmiştir ve bize de bildirmiştir. Bunlar olmaktadır ve oluyor. Biz bunları görmezlikten gelemeyiz. Aynı bunları görmezlikten gelen kafa neyi de görmezlikten geliyor? İşte az önce anlattık. Komünizmin dünyaya çektirdiği belalar, sıkıntılar, zulümler, materyalist kafanın, Darwinist kafanın, efendim terörizmin, ki fikri, sözde fikri temeli Darwinizmden beslenir. Terörizmin işte hem sadece bize değil ki, dünyanın her yerine getirdiği belalar ortadadır. Bak bunlardan da şikayetçi değil bu vakalar. E terörizm zaten var işte canım, adamlar efendim feodal devlet istiyorlar. İşte haklı davalarında böyle bir şeyler yapıyor deyip saçma sapan olmayacak açıklamalar yapıp hem insanları da sanki bu yaptıkları terörizmi makulmüş gibi gösteriyorlar. Hadi bunu bırak, bir de umurları değil. Niye? Çünkü PKK gelip onun evini basmıyor. Onun ne bileyim bacısını, kız kardeşine tecavüz etmiyor. Veya işte erkek kardeşini kesmiyor ondan. O rahat o. Ha, doğuda ne oluyor? E ne oluyorsa olsun canım. Bana ne, doğu buradan o 1000 kilometre uzaklıkta İstanbul'a gelene kadar diyor. Bu çok yanlış bir kafa. Türk-İslam Birliği işte bu yüzden gerek. Sadece doğu batı değil. Bütün dünyaya huzur, adalet, sevgi, barış gelecek. O yüzden çok önemlidir. Biz o yüzden Türk-İslam Birliği'ni istemekle mükellefiz. Mecburuz. Bu olmadan da dünyaya huzur yok. Bu bilinsin. Yani ne Afganistan'a, ne Diyarbakır'a, ne İstanbul'a, ne Amerika'ya, ne İsrail'e, ne Filistin'e, ne de bir başka bir yere huzur yok. Güvenlik yok. Adalet yok. O yüzden herkes hem Türk-İslam Birliği'ni isteyecek inşallah, dua edecek. Hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah yakın zamanda, önümüzdeki 10 yılda görmek için dua edecek. Ve o birliğin başında görüp o mübareği Cenab-ı Allah'ın onu vesile etmesiyle de yeryüzüne adaletin tesis edilmesi için dua edecek inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce Müslümanların birleşmesinden bahsetmiştik. Ayetlerle inşallah bahsettik. Peygamberimizin ahir zamanla ilgili anlatımlarıyla. Şimdi ben yine ayetlerle devam edeceğim inşallah. Allah çünkü emrediyor birleşmemizi. Ali İmran suresi 103. ayette şeytan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine siz hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın diyor Allah ayette. Bakın, Allah'ın ipine siz hepiniz sımsıkı sarılın. Kur'an'a tabi olun. Sünnete tabi olun. Ve dağılıp ayrılmayın. Demek ki dağılıp ayrılmamak bir farz Müslümanlar üzerinde.
Evet, emrediyor Allah, evet.
Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Demek ki sürekli olarak Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlayacağız. Mesela dünya, biz burada her gün anlatıyoruz. Mesela dünyadaki dengelerden bahsediyoruz. İşte çiçeklerden bahsediyoruz. Bitkilerden, oksijen üretmesinden bahsediyoruz. Sürekli hatırlıyoruz. Çünkü insan unutmaya meyyal bir varlık. Şeytan da sürekli unutturmak için zaten gece gündüz çaba harcıyor. Üzerimizdeki nimetleri unutturmaya çalışıyor şeytan. Yani sen diyor, üzerinde hiçbir nimet yok diyor. Dolayısıyla hiç kimseye karşı sorumlu değilsin. Hayatında istediğin gibi yaşayabilirsin. Rahat ol diyor, şeytan söylüyor bunu. İnsana terkin veriyor. İbadet yapmana gerek yok diyor. Hayatını yaşa diyor. Üzerinde hiçbir nimet yok. Kimseye karşı bir minnet duygu beslemek zorunda değilsin diye telkin veriyor. Ama Allah bize ne diyor? Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın buyuruyor Allah ayette. Demek ki biz sürekli hatırlamamız gerekiyor. Çünkü şeytan her gün unutturmaya çalışıyor. O zaman biz de her gün hatırlatmaya çalışacağız. Tam tersini yapacağız. Evet. Dolayısıyla biz her gün anlatıyoruz mesela. İşte vücudumuzdaki oksijen taşıma nasıl oluyor? Beynimizde nasıl faaliyetler var? Beyincin görevi ne? İşte bizim gözümüz nasıl görüyor, kulağımız nasıl duyuyor, burnumuzun koklama mekanizması nedir, nasıl tat alırız? İşte nasıl vücudumuz içerisinde faaliyetler, trilyonlarca faaliyet olur, DNA nasıl kopyalanır, protein nasıl üretilir? Hepsi bunların Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetleri. Bazıları da diyor ki yok diyor, onları anlatmanıza gerek yok diyor. Yani şimdi iman hakikatleri anlatıyorsunuz sürekli. Ne gerek var diyor. Yani başka şeylerle uğraşın diyor. Ama Allah öyle söylemiyor. Allah üzerimizde yarattığı nimetimi hatırlayacaksınız diyor sürekli olarak. Ya biz Allah'ın söylediğine göre hareket ederiz. Yani öyle aklı yarım veyahut da hiç olmayan kişilerin söylediği şeylere göre hareket etmeyiz.
Zanla uymayız, zanla tahmine uymayız.
Tabii ki yani o kendi fikirlerini kendilerine saklasınlar. Öyle Kur'an'a aykırı olan şeyler konusunda bize din bunu emrediyor diye karşımıza çıkmasınlar o tarz şeylerle ilgili. Kur'an'ı okusunlar ilk başta, Kur'an'ı bilmiyorlar. Yani Kur'an'dan bir ayet sorduğumuz zaman daha bir tane ayeti bilmiyor. Dinle ilgili ama hüküm vermeye kalkınca ondan alası kendisine göre yok. Yani öyle yapmasınlar, yanlış yapıyorlar. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalpleriniz arasında uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Bakın Allah'ın bir nimeti daha. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Bakın Müslümanlara Allah çok büyük nimet veriyor. Yani ateş kuyusunun kenarındayken çıkartıyor mesela. İslam'ı anlamayı nasip ediyor. Akıl veriyor. Ve mesela başka bir ayette Allah sizde şu an duyuyorken diyor Allah, yüz çevirmeyin ve ayetlerin konusunda düşünün diyor Allah. Çünkü ileride duymaya da bilir bir insan. Yani manevi olarak. Mesela Allah'ın varlığına dair iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini duymaz hali de gelebilir. Mesela Allah ayette kalpleri vardır, hissetmez, gözleri vardır. Kalpleri vardır, kavrayıp anlamaz. Gözleri vardır, görmez. Kulakları vardır, işitmez buyuruyor Allah ayette. Manevi olarak kapalı konuma da gelebilir bir insan belli bir süreden sonra. Dolayısıyla duyuyorken bu hakikatler üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Hucurat suresi 10. ayette yine şeytan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Müminler demek ki kardeşmiş. Yani mesela dünyanın bir ucunda hayatımız boyunca hiç görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz bir insan dahi eğer mümin karakterindeyse o kardeştir, bizim tamam, kardeşimiz olmuş oluyor. Nasıl kardeş? Yani normal bildiğimiz işte kardeşimizden hatta daha da öte olmuş oluyor. Eğer kardeşimiz imansız birisi ise ondan daha da ileri derecede kardeşimiz olmuş oluyor. Öyleyse kardeşlerinizin arasında bulup düzeltin. Demek ki Müslümanlar kardeşlerinin arasını bulup düzeltmesi gerekiyor. Yani ayırmaya yönelik hareketler ve konuşmalar yapmaması gerekiyor. Bakın Allah ayetler net bir şekilde bildirmiş. Yani çünkü fitne sokmak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışmak şeytanın karakteri. Dolayısıyla biz bunu yapmayacağız. Kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Hep kardeşlerimiz birbirine seveceği şekilde, birbirine bağlanacağı şekilde konuşmalar yapacağız ve Allah'tan korkup sakının. Allah'ın emri, bazıları diyorlar işte haşa Allah'tan korkmaya gerek yok diyorlar. Allah'tan korkup sakının. Benden korkacaksınız buyuruyor Allah ayette. Yani neye göre söylüyorlar bunu belli değil. Yani kendi mesela nefsine göre söylüyor yani. Belli değil derken nefsine göre söylüyor. Şeytan diyor ki korkmayacaksın diyor. Korkma diyor. Korkmamayı emrediyor. O da diyor ki yani korkmaya, Allah'ı biz seviyoruz diyor. Yani korkmaya gerek yok diyor haşa. Yani biz Kur'an'a göre hareket ederiz. Yani böyle dini konularda hüküm verirken Allah ayette nefsini ilah edineni gördün mü buyuruyor. Bakın ilah ne demektir? Yol gösterici. Onun sözüne göre hareket ettiğin, sana yol gösteren varlık ve hükümlerini yerine getirdiğin varlıktır ilah. Bizim tek ilahımız var Allah. Ama bir bakıyorsun nefsini ilah ediniyor bazıları. Yani nefsi ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Nefsi diyor ki korkmayacaksın. Nefsi diyor ki işte mücadele etmene gerek yok. Nefsi diyor ki işte sen zaten Müslümanlara zor sevgi gösteriyorsun. Bir de ehli kitaba mı sevgi göstereceksin? Ehli kitabı da düşman ilan et diyor. Buna benzer yüzlerce şey söylüyor. Bir bakıyorsunuz ben diyor çok samimi Müslümanım. Nedir mesela şu konulardaki görüşlerin? Şudur, şudur, şudur, şudur. Hepsi tamamen nefsinin söylediği şeyler. Bir bakıyoruz nefsini ilah edinmiş. Allah'ı ilah edinmemiş. Yani Allah'ı ilah edinse Kur'an'a göre konuşması gerekiyor. Allah devamında eğer bunları yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz buyuruyor. Yani Allah bu şekilde cehennemden bizi esirgeyeceğini, koruyacağını inşallah bildiriyor yine ayetinde. Enfal suresi 46. ayette Allah ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsanız gücünüz gider buyuruyor Allah ayeti. Bakın çok detaylı. Çekişip birbirinize düşmeyin. Kendi arasında demek ki Müslümanlar, müminler çekişmeyecek. Zaten bir durum olduğu zaman diyor Allah, Allah'a ve Resulüne getirmeniz gerekiyor konuyu diyor. Yani her şeye getirilmesi gerekiyor konu. Müslümanların da kendi aralarında çekişmesi yanlış. Çözülüp yılgınlaşırsınız buyuruyor Allah. Gerçekten baktığımızda Müslümanların gücü gitti şu anda. Yani bütün Müslüman ülkelerinde görüyoruz bunu. Gücünüz gider diyor Allah ayette. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah inşallah yine buyurmuş. Enfal suresi 73. ayette de inkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Şu anda Müslümanlar ne yapmıyorlar? Birlik olmuyorlar. Birlik olmayı istemiyorlar. Allah da eğer böyle yapmazsanız buyuruyor, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk olur. Ne bu küresel güçlerle alakalıdır, ne işte Amerika'yla, ne İsrail'le, işte ne bilmem başka işte kendilerinin uydurduğu güçlerle hiçbir şeyle alakası yok diyor Allah ayette. Siz birlik olmazsanız diyor, tek nedeni budur. Birlik olmadığınız zaman Allah mutlaka bir şeyi sebep olarak yaratacak zaten. Yani sebepsiz zaten kimse durduğu yerde terör eylemiyle ölmez. Veyahut da başka bomba olmadan bir patlamayla ölmez. Allah bir şeyi sebep yaratır mutlaka. Ama asıl sebebi diyor Allah, batini sebebi sizin birbirinizle, birbirinizi veliler edinmemenizdir diyor. Böyle olursa bir fitne ve bozgunculuk yeryüzünü kaplar diyor. Bunu Allah bu şekilde olacağını bildiriyor. Demek ki bunun çözümü birlik.
Evet.
Yani bunu çok rahat, hani küçük bir çocuğa bile bir iki dakikalık bir anlatımla anlattığınız zaman, çocuğa sorduğunuz zaman demek ki ne yapmamız gerekiyormuş diye, demek ki birlik olmamız gerekiyormuş diyecektir. Yani bunun ikinci bir açıklaması yok.
Evet, İnşallah. Allah yani çok keskin yaratıyor inşallah. Yani bu dünyada düzen mümin, yani müminler var insan sınıfları arasında. Bir insan eğer mümin değilse, Müslüman değilse, o zaman ne oluyor? Kafir veya şirk içinde oluyor. Müşrik veya münafık oluyor. Bir ara bir konum yok. Aynen İttihat-ı İslam'da olduğu gibi. Eğer Allah'ın emri olan İttihat'ı uygulamazsa Müslümanlar, Serdar Hoca'nın ilk yarıda söylediği gibi, benim bulunduğum dairede ben çok rahatım. Yani namazımı da, ibadetlerimi de yapıyorum. Param da geliyor. Değil mi? Çok da imkanlarım da çok gayet iyi. Ben gayet mutluyum. Benim çevremde İslam hakim gibi kendi zihninde düşünüp, benim rahatım yerindeyse o zaman sorun yok mantığının sonucunda Allah diyor ki, bireysel takılırsanız, eğer toplum olarak bir olmazsanız, yani İslam toplumu olarak, o zaman yeryüzünde diyor, bak yeryüzünde demek dünyada, senin de bulunduğun yerde dahil olmak üzere fitne ve bozgunculuk çıkar. Bak Mısır'da başladı, oradan değil mi, Yemen'den, Libya'dan, daha sonra Suriye'ye kadar geldi. Yani Allah muhakkak ihtar ediyor. Muhakkak yani belirtileriyle muhakkak uyarıyor inşallah. Öyle ara bir konu olmuyor. Yani eğer insan İttihat-ı İslam'ı savunmuyorsa, İslam için çaba harcamıyorsa, o zaman mümin ve Müslümanlığın görevlerini yerine getirmiyor. Müşrik, münafık veya kafirden birisi haline gelmiş olabilir. Yani başka bir ara bir durum yok inşallah. Evet, yani öyle bir Müslüman modeli Kur'an'da yok.
Ya bir de şunu da bir açıklasınlar ya, o da çok enteresan. Ya neden sen Türk İslam Birliği'ni istemezsin ki kardeşim? Neden sen, biz burada iman hakikati her gün, bundan sonra da anlatacağız. Üstad diyor ya, durduramazlar diyor, durduramayacaklar da diyor. Susturamazlar diyor, susturamayacaklar da diyor. Biz de üstadımızın talebeleri olarak, nur talebeleri olarak öyle yani, Allah'ın dilemesiyle, izniyle biz her gün anlatacağız yani. İnşallah. Bizden kurtuluş yok. Biz ahir zamanda anlatacağız, Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacağız, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlatacağız, Deccaliyet'i anlatacağız, Darwinizmi, evrim teorisinin safsatalarını, masallarının ne kadar böyle saçma sapan olduğunu, yalan olduğunu, dünyanın en büyük aldatmacısı olduğunu anlatacağız. Bir kere bunu bilsinler yani, bir kere zaten biliyorlar da vazgeçmedik evvelallah hocamızın tabii aydınlattığı nurlu yolda. Ben şunu merak ediyorum. Yani normal hakikaten sorsun ya izleyenlerimiz. Mesela iman hakikati anlatıyoruz. Adam bunalıyor. Sıkılıyor mesela. Anlatmayın ya diyor. Her gün aynı şeyleri anlatıyorsunuz. İman hakikatleri diyoruz. Aynı anlatmayın diyor mesela. Ahir zamanı anlatıyoruz. Süper daralıyor. Mehdi Aleyhisselam geldi diyoruz. Darma keşan oluyor mesela. Kaçacak yer arıyor. Başlıyor ondan sonra hoplamaya zıplıyor. Hayır gelmedi, gelmeyecek. Geldi de geçti işte. Gelirse de efendim 500 küsur yıl sonra, milyar yıl sonra gelecek. Siz işte bu anlatılanlara bak. Ya niye hopluyorsun kardeşim? Ne oluyor? Daha önce hocamız söylemişti onu. Budistler de Buda'nın geleceğine inanıyorlar. Niye hoplamıyorsun? Niye kitap yazmıyorsun? Hayır efendim Buda gelmeyecek diye. Ya mesela biz de biliyoruz bunu. Mesela yani bizim böyle bir gündemimiz yok. Yani umurumuz değil Buda. Tamam. Gerçi mübarek birine benziyor tarihi anlatımlardan. Olabilir Allah alem ama sonra tahrif edilmiş gibi bir durum var. Öyle gözüküyor. Fakat yani bizim böyle bir gündemimiz yok Buda. Gelsin ne yapalım? Yani gelse ne olur? Bizim için bir şey değişmez ki. Yine Türk İslam Birliği olur. İttihat İslam olur. Yine Mehdi Aleyhisselam gelir. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam gelir. Yani bir şey değişmez. Ya bu hoplamaya zıplamaya bir son versinler. Bunlar güzel şeyler değil. Biz burada anlattıklarımız hem Cenab-ı Allah'ın emirleri doğrultusundadır. Cenab-ı Allah'ın nimetini anarız, hatırlarız. Bize vermiş olduğu nimetlere şükür ve ibadet vesilesiyle biz bunları yaparız. Ve yapacağız ömrümüz olduğu kadar inşallah. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getiriyorsun. Sen niye bundan rahatsız oluyorsun ya? Bir de ehli sünnetim diye ortaya çıkıyorsun. Bu nasıl ehli sünnet? Kimin ehli sünneti bu anlamadım ki. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mehdi ile müjdeleşin diyor. Bu öyle bir müjde ki çok da detaylı size tarif veriyorum. İmanın nuruyla vicdanınızın sesini dinleyin. Onu göreceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ya öyle bir tarif veriyorum ki bakar bakmaz tanıyacaksınız diyor. Ne güzel. Hatta diyor bunun yanında daha da iyi anlayıp kavramanız için yer ve gök olaylarını da size tarif ettim. Bunlar olduğu zaman bilin ki Mehdi Aleyhisselam tarif ettiğim İstanbul'da çıkmıştır. Ne güzel. Ya bundan niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Bu yani anlaşılır bir şey değil ya. Gelmeyecek kitaplar yazıyor. Yok yok ya. Yani gelecek. Bir de geldi üstelik. Hani sen istediğin kadar hopla. Yani Mehdi Aleyhisselam geldi. Yani öyle yani. Yapacak bir şey yok. Boşuna uğraşma. Çünkü hocamız söylemişti. Mehdiyet bir kaderdir dedi. Bunlar anlamadılar onu. Çünkü hakikaten çok bizim çocukluğumuzdan beri böyle alışılagelmiş bir şeydir. Mesela birileri bir şey yapmaya çalışır. Bir çıkış yapar. Bir takım böyle mühendislik ve stratejik çalışmalarla işte basını kullanır bir takım güçleri kullanır. İşte çevresini, yakınını, parasını, pulunu kullanıp böyle bir organizasyon yapıp o çıkışı bastırırdı. Yani böyle bir alışkanlık vardı, hep olmuş yapılmıştır hakikaten. Yani insanlar bir çıkış yapmaya isterler, gayret ederler. Hemen bastırılırdı o. Bak bunu aynı alışkanlık var Mehdiyet'e karşı. Aynısını yapmaya çalıştılar mühendislik çalışmalarını. Hocamız anlatıyor işte. Hem sözde bilimsel çalışmaların neticeleri ve dinle alakası olmayan ama din kisvesi altında yapılan çalışmaların neticesi ortadadır. Bak herkes hopluyor. Bir tanesi diyor ki işte insan tesadüflerle olmuştur, kör tesadüflerle olmuştur. Siz insana değer vermeyin, beş para etmez. Herkes birbirini öldürsün, dünya karışsın diyor. Bir tanesi diyor ki emekli gelmeyecek zaten diyor. İşte gelmesi için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini akla, Kur'an'a ve adetullah'a uygun olmayarak açıklıyor ki bunu dinleyenler canım böyle bir şey mümkün değil, belli ki gelmeyecek desin diye. Bak iki tane mühendislik çalışması ama ikisinde amacı ortaktır. İkisi de Mehdi Aleyhisselam karşıtı faaliyet yapar. Yapmıştır. Ne oldu peki yaptığınızda bunca yıl? Geldi mübarek. Nereden biliyoruz? Peygamberimiz söylüyor. Hicri 1400 diyor İstanbul. Bu kadar. Yani zor değil bunun, anlaşılmayacak bir şey yok. Onun için bunlarda rahatsız olunacak bir şey yok. Eğer bir insan Allah'ın anılmasından, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden söz edilmesinden ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hadislerinde yaptığı tarifleri tekrar eden kişilerden ve bunların anlatılmasından rahatsız oluyorsa onda bir gariplik vardır. Nasıl bir gariplik vardır? Cenab-ı Allah söylüyor. Biz diyor onların kalplerine diyor küfrü, fıskı, isyanı çirkin gösterdik diyor. İmanı sevdirdik diyor. Ha, biz bu kişilerde o zaman bunun tam tersini görürüz. Bu kişiler küfür, fısk ve isyanı seviyor demek ki. Ya çünkü Türk İslam Birliği istemeyen biri ne istiyor demektir? Yani yeryüzünde adalet olmasın diyen biri ne istiyor demektir ya? Yeryüzünde akan kan durmasın diyen biri ne istiyor olabilir?
Küfrün hakimiyetini istiyormuş.
Var olan sistemden memnun demektir. Değil mi? Nitekim deccaliyetin ne olduğunu gerçekte ve yeryüzüne nasıl kan akıttığını, kan döktüğünü şimdi Onur Hocam bize anlatacak. O zaman daha iyi anlayacak inşallah.
Evet.
Dinleyenler.
Sonunda detaylı olarak anlatalım. İnşallah. Hocamız yani Hazreti Mehdi varsa deccaliyet de vardır. Ve Hazreti Mehdi bu dönemde deccaliyeti ortadan kaldıracak. Deccaliyetin dinini ortadan kaldıracak demişti. Şimdi deccaliyet ne yapıyor? Nelere vesile oluyor? Nedir deccaliyet günümüzde? Onunla ilgili sunumda detaylı bilgi verelim inşallah. Hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada yani ahir zamanda fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, lanetlenmiş deccal çıkar. Şimdi bakıyoruz tam hadisteki o anlatılan tarihte gazete küpürlerinden anlaşıldığı üzere her gün ülkemizin farklı yerlerinden gelen terör eylemlerinin haberlerinin, karakol saldırılarının, mayın patlamalarının, asker ve polis araçlarına düzenlenen saldırıların, şehit olan askerlerimizin ve polislerimizin haberlerinin, farklı gruplar arasında yaşanan kavgaların, devam ediyoruz. Ve bütün dünyadaki ekonomik krizin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde alınmamasının, ayaklanmalar olmasının, gazetelerde okuduğumuz cinayet haberlerinin, çocuklarına işkence eden ailelerin, annelerini babalarını katleden çocukların, intiharların artmasının, kapkaçların, hırsızların artmasının, gördüğünüz gibi gazete küpürleri de 11 yaşındaki öğrenci okula silahlı saldırdı diyor mesela. Çocuk yaşta insanlar katliam yapıyorlar. Müslüman ülkelerin işgal edilmesinin, Müslümanlara işkenceler yapılmasının, ki bunu da görüyoruz güneydeki Arap Müslüman ülkelerinde, masum sivillerin öldürülmesinin, okulların, doğum evlerinin ve hastanelerin bombalanmasının, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Burma'da, Patani'de oluk oluk Müslüman kanı akmasının, ki bu çok önemli, günümüzdeki Müslüman kitlelerin bir arada olmayışından İttihat-ı İslam'ın şu an vuku bulmamış, yani Türk İslam Birliği'nin henüz kurulmamış olduğundan dolayı akan Müslüman kanlarıyla ilgili birçok haber görüyoruz her gün gazetelerde. Ve İslam düşmanlığı, dindar Hristiyanların, dindar Musevilerin ezilmesinin, Allah'a bir olarak iman edenler arasında çatışma çıkarmaya çalışılmasının, değil mi? Fitne oluyor hem dinler arasında hem de aynı din içinde farklı mezhepler arasında. Ve insanlara acı ve ıstırap veren tüm belaların sebebi deccaliyettir.
Biraz önce söylediğin şeyleriyle Onur Hocam aklıma şey geldi. Böyle Avrupa'da, Amerika'da bir yerde mesela işte bir hayvana zulmedildiğiyle ilgili, ezilmesiyle ilgili bir olay oluyor. Mesela işte bir köpeği birisi öldürüyor ya da bir kediye eziyet ediyor. Bunun görüntüsü de işte bir basına yansıyor, bir şey oluyor. Tabii ki çok yanlış, böyle bir şey kesinlikle tasvir edemeyiz. Ama böyle bir olaydan sonra bir bakıyoruz, işte o ülkede, o şehirde ne kadar insan varsa sokağa dökülüyor. Ellerine pankartları alıyorlar, işte hayvan düşmanlığına işte karşıyız. İşte bu hayvanı nasıl öldürürler? İşte on binlerce kişi sokağa dökülüp yürüyüşler yapıyorlar, basını harekete geçiyorlar, şey yapıyorlar, bir sürü faaliyet yapıyorlar. Hani dışarıda görüntüden şöyle bir görüntü oluşuyor. Yani ne kadar duyarlı insanlar, görüyor musunuz? İşte orada bir tane kedi öldü, bakın neler yaptılar, ne kadar iyi insanlarmış gibi bir görüntü oluşuyor. Zaten ayrı zamanda her şey ters dönmüştür görüntü olarak. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ayrı zamanda her şey terstir. Mesela birisine bakıyorsunuz, işte çok iyi, muhteşem bir insan, genel olarak mesela insanlar tarafından öyle biliniyor gibi gözüküyor. Bir bakıyoruz, alakası yok. Kötülenen insanlara bakıyoruz, bir baktığımızda gerçekten Allah yolunda olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda her şey tersine dönmüştür. Ve insanlar da şeytana meyilli olacağı için bazı insanlar ayrı zamanda hiçbir zaman gerçekleri göremezler. Yani tam Mehdi'nin dünya hakimiyetinde Allah inşallah nasip eder de görürler ama ayrı zamanda genel olarak gözükmeyecektir. Şimdi orada mesela bir kedi ölüyor, bir köpek ölüyor. Ve bütün insanlar, on binlerce insan sokağa dökülüyor. Ha ne kadar iyi deniliyor. Biraz önce gösterdim Onur Hocam haberleri. Her gün Müslüman ülkelerde on binlerce Müslüman şehit ediliyor. Nerede bu insanlar?
Bir gaflet hali var.
Evet. Madem o kadar iyiler, madem o kadar duyarlılar, niye sokağa dökülmüyorlar Müslümanlar için? Yani normalde bir kedi mi daha değerli? 10 bin tane Müslüman mı daha değerli? Yani soru bile bir garip oldu yani bunu sordum ama. Tabii ki Müslümanlar kat kat daha değerli. Ama baktığımız zaman kedi için ben her şeyi yaparım diyor. Ortalığı birbirine katıyor. Hatta ben hayvan severim deyip insanlara saldırıyor. Çok enteresan, değişik. Yani bunu detaylı olarak düşündüğümüz zaman çok garip hareketler var yani normal insanlar, bazı insanların yaptığı. Hayvan severim diyor. Hayvanların hakkını korumak için karşı tarafı tekme tokat giriyor mesela. Kavga ediyor. Parçalamaya çalışıyor suratını, saçını başını dağıtıyor. Ben diyor hayvan severim diyor. Ama insan sevemiyorsun yani, öyle bir enteresan bir tavır var. Yani dolayısıyla insanlar birazcık böyle hani olayların bize gösterilen ve bizim düşünmemizin istenilen yönlerini değil. Mesela insan oturacak, düşünecek salim kafayla. Burada ne oluyor? Bir dakika şimdi, mantık olarak burada ne yapılıyor diye düşünüp ona göre bir sonuç çıkarması lazım ve Allah korkusunu arttırıp Kur'an'a göre düşündüğü zaman zaten insana Allah doğruları görmeyi nasip ediyor. Ona niyet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz ahir zamandayız, yani çok değişik bir dönemdeyiz. Bize böyle bir şeyin gösterilmesi bizim onu kabul edeceğimiz manasına gelmiyor. Bir insanı çıkartıyorlar mesela, diyorlar ki bu insan çok iyidir, şöyle iyi, güzel yönleri vardır, şöyle güzel ahlakı vardır. Bir bakıyoruz öyle değil. Alakası bile yok. Yani dolayısıyla insanlar Allah'tan kendilerine detayı göstermesi için dua etmesi gerekiyor. Yani olayın gerçek yüzünü. Çünkü Allah ayette kim Allah'tan korkup sakınırsa ona nur ve anlayış veririz diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt eden. Dolayısıyla eğer bir insan doğruları göremiyorsa Allah korkusunun az olduğu anlamına geliyor. Allah korkusunu arttırması lazım. Allah korkusu nasıl artar? Allah'ın tüm hükümlerine titizliğin artmasıyla artar. Yani Kur'an hükümlerine bir insan ne kadar titizliğini arttırırsa, ne kadar Allah'ın istediği bir yaşantıya göre yaşamaya niyet ederse, o zaman Allah korkusu artmış oluyor. Allah korkusunun arttığı anlamına geliyor. Ve Allah ona teker teker doğruları gösteriyor. İnşallah. O yüzden buna dikkat edelim. Yani öyle çok garip olaylar oluyor. İnsanlar aa evet öyleymiş deyip devam ediyorlar hayatlarında.
Evet. Tabii. Dün öyle geçerken televizyonda ben de gördüm bir talk show'da Amerika'da. Deniz ineklerinin kurtulması için 50 bin dolarlık bir çek şey yaptılar, bağış topladılar, kampanya başlatmışlar. Onu verince de o işle ilgilenen, deniz ineklerinin kurtulmasıyla ilgilenen kişi çok sevmişti böyle, ağladı falan. Halbuki aynı ülke Irak'ta savaş halinde, orada bir insan ölümü söz konusu. Mesela insanla hakikaten uğraşmak varken bu dünyada şu an akan insan kanlarını durdurmak varken türlü hayvanların kanını durdurmaya çalışmak. Haddi zatında mesela hadislerde Hazreti Mehdi'den dünyadaki tüm hayvanların da, hayvanlar aleminin de, bitkiler aleminin de razı olacağından, değil mi? Hadisler var. Yani normalde bakın her yönden İslam hakim olduğunda bir güzellik oluyor. Yani eğer İslamiyet'in hakimiyeti, İttihat-ı İslam, Türk-İslam Birliği ve gerçek olan, din olan İslam'ı benimsemek için Allah'ın tebliğiyle uğraşsa insanlar, hakikaten her yönden güzellik oluyor. Uğraşılan tüm sorunlar için. Oradaki deniz yanlısının da, çünkü onu yaratan Allah, o berekette onun da yaşadığı ortamda çok daha hızlı bir şekilde üreyip yayılmasına yol açar inşallah. Buradaki konu tamamen Allah'a imanla alakalı. Yani sebep, batini bir sebep, imani, metafizik bir sebep. Zahirle uğraştığın zaman normalde batından uzak kalınca, dediğin gibi gaflet haline düşünce bu sefer sorunlar daha da büyüyor. Gerçek sorunlar görünmemiş oluyor. Halbuki konu bu. Allah'a iman ve İttihat-ı İslam. İslamiyet'in birliği için çabalamak inşallah.
Bu arada şeyi evet belirteyim, yani Müslüman dünyadaki her insandan daha fazla hayvana hayvanlara karşı titizdir.
Elbette.
Yani onu da, onu da belirtelim. Yani bir hayvana bir şey oluyorsa bu Müslümanı çok rahatsız eder. Yani mutlaka onun hakkını korumaya yönelir ama aynı zamanda insanların da hayatını korumaya yönelir. Yani insanlar olsun ölsün önemli değil. Ben nasıl eğlenebilirim? Nasıl işte sokağa çıkacağız, dolaşacağız falan. İşte arkadaşlarla kaynaşacağız. Ne yapalım, ne edelim? İşte bir hayvan haklarıyla başlayabiliriz. Hayvan haklarını koruyoruz diye başlayabiliriz. Yani bir samimiyet olmadığı belli burada. Ya biz tabii ki hayvan haklarını koruyacağız. Hayvanların öldürülmesine karşı çıkacağız. Bu Müslümanların görevleri zaten Peygamberimiz savaşta, savaş hükümlerinde dahi hayvanlara zarar verilmemesini. Savaş sırasında dahi bakın. Yani o kargaşa içerisinde bile hayvanlara kesinlikle zarar vermeyeceksiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar titizdir Müslüman.
Bir ekleme yapayım. Mehdi aleyhisselam döneminde de Mehdi aleyhisselam zuhurunda gökteki kuşlar denizdeki balıklar da mutlu olurlar diyor, sevinirler diyor mübareğin zuhuruna. Demek ki değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzeller güzeli torununun gelişi bereketiyle, nuruyla hem insanlara şevk, heyecan, rahatlık, mutluluk, huzur verecek hem de yeryüzündeki tüm hayvanların razı olacağı. Hatta değil mi? Birbirine düşman olan hayvanların birbirleriyle dost olduklarını görüyoruz mesela. Ahir zaman özelliğidir o. Kuzuyla işte kaplan koklaşıyorlar, kediyle köpek beraber yatıyorlar. Küçük civciv köpeğin kafasında böyle kulağıyla oynuyorlar. Yani olmayacak şeyler oluyor. Onun için yani hakikaten hayvanların çok çok sevilmesi gerektiği zaten İslam ahlakında vardır. Korunması, kollanması gerektiği İslam ahlakında zaten vardır. Orada anlatılmak istenilen başka bir ruh halidir. Yani öncelik tabii ki insandadır. Ruh sahibi insandadır. Zaten onu yaptığında, onları muhafaza ettiğinde, koruduğunda onlarla birlikte hayvanlar da zaten rahat edecektir. Yani yeryüzünde psikopatlık kalktığında değil mi? Yani o kafa yapısı, o ruh hali sona erdiğinde bundan insanlar kadar hayvanlar da razı olur. Onlar da mutlu olur. Şunu da belirtelim. O da çok garip. O da ayrı zaman mucizelerinden bir tanesi. Şimdi biz mesela burada dedik ya iman hakkı anlatıyoruz. Ayrı zaman anlatıyoruz. Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa'yı, Deccal'i anlatıyoruz. Yani önce güzel şeylerden grup yapalım. Bunları anlatıyoruz. Rahatsız oluyor bir ekip. Yok anlatmayın diyorlar. Dönüyoruz. Deccaliyeti anlatıyoruz. Komünizmi anlatıyoruz. Şeytanı anlatıyoruz. Efendim Darwin'i anlatıyoruz. Evrim teorisini anlatıyoruz. Mütasyonları anlatıyoruz. Yani olması imkansız olduğunu ispat ediyoruz. Bilimsel şeyler anlatıyoruz, konular. Fosil gösteriyoruz, paleontolojik çalışmalar yapıyoruz. Bundan da rahatsız oluyorlar, bunu da istemiyorlar. Nasıl olacak şimdi peki, ne anlatacağız? Yani nasıl bir model istiyor bu ekip, ben onu anlamadım.
Hurafe istiyor.
Ha masal anlatalım, evet. Hurafe anlatalım, bidatlerden bahsedelim. Efendim, evrim teorisinin o Yiğit Bulut'un programları var ya. Evrimciler hani böyle manav muhabbeti yapıyor kendi aralarında. Yani manav da hani iyi bir muhabbettir, manav muhabbet de. Yani bilim görüntüsü altında onu yapmak doğru olmaz. Onu anlatalım falan. Bunları mı anlatacağız? Ya kardeşim bunlar zaten son 150 yıldır anlatıldı. Milletin artık beyni pişti. Yeter. Yani bunaldı insanlar yalan dinlemekten. Ya yani millet artık televizyon seyretmiyor ya. Ben benim çok bayağı dostlarım var, çevrem var. Yok abi de televizyon seyret. Niye seyretmesin diyorum. Bir şey yok gidiyor televizyonda. Ya televizyon Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarif ettiği o hayatın geniş dairesinin en etkili faktörlerinden bir tanesidir. Yani insanlara bir mesajı, bir doğruyu aktarmak için çok etkili. Yani dünyanın her yerine ulaşırsın bir kanal vesilesiyle. Bak insanlar televizyon seyretmiyor artık ya. Bu hale getirdiler milleti. Şimdi aynısını bizden de bekliyorlar. Yani herkes böyle yapıyor. Siz de böyle yapacaksınız. Ne yapacağız? İşte böyle olur olmaz. Acayip konular anlatacağız. Efendim hurafeler, masallar. Sonra yatıp uyuyacağız rahat rahat. Ya böyle bir şeyi bekleyenlere buradan söyleyelim. Boşuna bekliyorlar. Özellikle bizim A9'da öyle bir konu olmaz. Reklamsız diyor. Boş muhabbetin hiç olmadığı, dolu dolu. Sürekli doğru, faydalı ve gerçeklerin anlatıldığı bir kanaldır A9. Hocamızın eserlerinin anlatıldığı bir kanaldır A9. Buradan hep faydalı şeyler duyarlar. İstifade edecekleri şeyler duyarlar. Ve hepsinin üstünde Cenab-ı Allah'ın sözünü, ayetlerini duyarlar. Ve onun yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel nurlu hadisi şeriflerini buradan duyarlar. Başka bir şey duyamazlar. Bu beklenti içinde olanlara buradan selam ederiz. Boşuna bekliyorlar. Beyhudedir yani. Böyle bir şey olmaz. Biz vazgeçmeyiz bunları anlatmaktan. Niye anlatıyorsun? Sen anlatmıyorsun ki. Sen anlat, biz dinleyelim. Yani Kur'an'a bağlı olsun anlattıkların. Hadis-i şeriflere bağlı olsun. Biz dinleriz, tamam. Hatta biz sana yardım ederiz. Yani destek evet. oluruz. Sen anlatmıyorsun ki. Sen millete masal anlatıyorsun. Hurafe anlatıyorsun. Sonra bize diyorsun ki siz de bana uyun. Biz sana uymayız. Biz, sen de dediğin gibi, biz Kur'an'a uyarız. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyarız. O yüzden bunları yapıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah ömrümüz olduğu kadar da yapmaya devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. Bir tane bir soru gelmişti, o aklıma geldi şimdi sen hocamla anlatınca. Hocamıza bir soru gelmişti. İşte bir büyü, tam şu anda ismini hatırlayamıyorum ama yani işte belki bundan 200-300 sene önce yaşamış işte bir büyüğünüzün hayat hikayesini anlatır mısınız diye bir rica gelmişti. Hocamız bayağı o soru üzerine konuşmuştu. Yani bu şimdi çok aciliyetli bir şey mi demişti. Hani bunu anlatalım tamam ama hani bu mu aciliyetli yoksa İttihat-ı İslam mı aciliyetli diye hocamız sormuştu. Yani şimdi biraz önce bahsettiğimiz o çok az bir güruhtur, yani onu belirtelim. Baktığımız zaman yani bize böyle hikaye anlatın. İşte o büyüklerin hayat hikayesi, gün içerisinde yaşadığı olaylar, işte şuradan şuraya giderken işte başka bir büyüğe rastlayıp ona söylediği sözler, o anki mimikleri, yani onların zaten bilinmesi mümkün değil de işte, ama siz anlatın yine de işte ona nasıl dönüp bakıp işte falanca kişi işte sen işte bunu böyle yaptın mı deyip onun verdiği karşılık, bunu anlatın, biz böyle dinleyelim, hüzünlenelim, içimize kapanalım. Yani biz bu tarz şeyler istiyoruz. Niye iman hakikatleri anlatıyorsunuz diyorlar. Bakın yani bu İslam dini bu değil. Yani bunu söyleyelim. İslam dini farklı bir din. Yani İslam dininde iman hakikatleri var. Allah gece gündüz üzerinde düşünün diyor. Ayetlerin üzerinde, yeryüzündeki dünyada yarattığım ayetlerin üzerinde gece gündüz düşüneceksiniz diye emrediyor. Biz bu kişilere baktığımız zaman yok diyor, iman hakikatlerinden ben pek bir şey anlamıyorum diyor haşa. Benim çok taz etmiyorum diyor yani. Bana diyor yani öyle işte şu kişinin hayatını anlat. Yaşadığı olaylar, etrafındaki yaşadığı olayları anlat. Bol bol hurafe anlat. Olmayan olayları anlat. Olmayan, dinde olmayan şeyleri anlat. Ben o zaman diyor acayip rahatlıyorum diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor. İşte başka şeyler anlat. Kur'an'dan ayet okuyorsunuz. Onları okumanıza gerek yok. Zaten siz anlayamazsınız onu, ayetleri. Dolayısıyla böyle hikayeler anlatın. Biz de hikayeler dinleyelim diyorlar. Yani bunu yapan çok fazla kişi var zaten. Ama biz bunu yapmayacağız. Sen hocam, senin de dediğin gibi. Hocamızın da vesilesiyle. Biz Kur'an'da Allah bize neyi emrediyorsa biz onu yapacağız. Çünkü hocamıza bakın. Yani hocamızın söylediği, ağzından çıkan her sözün ya Kur'an'da ya Peygamberimizin sünnetinde bir karşılığı vardır.
Kur'an neyi emrediyor? Hemen söyleyelim istersen.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınır. Enfal suresi 39. ayet. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yani cehd edin, mücadele edin. Günümüzde fikir anlamında onlarla mücadele edin diyor Allah. Yani emrediyor. Ne için? Yeryüzünde fitnenin tamamen kalkıp dinin hepsinin İslam olması için. Yani bütün dünyadaki dinlerin İslam olması için ve fitnelerin, bozgunculukların, şu yeryüzündeki birçok savaşın, sosyal problemlerin, değil mi, terörizmin ortadan kalkması için Allah emrediyor. Ve şu an günümüzde fitne var mı? Var. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Mücadele etmek gerekiyor. O tip bidatlarla veya geçmişten gelen daha az, çok az daha önemli şeylerle ilk sırada uğraşmak doğru değil. Çünkü onu hocamız söylemişti. Allah'ın rızasına mesela uygun birkaç tane seçenek olabilir o anında. Mesela şu 10 dakika içinde ne yapsam Allah rızası için diye düşündüğünde insan, birkaç tane seçenek mesela karşısına çıkabilir. Mesela çıkıp programa o an evrim teorisinin yanlışını anlatabilir. Veya birisine mesela evet su verebilir, iyilik yani önem sırasına göre. Veya geçmiş tarihi, İslam tarihine mesela bir kitap okuyabilir. hangisi daha önemli diye düşündüğünde tabii ki evrim teorisini yıkıp mesela televizyon karşısında imkanı varsa tüm dünyaya Deccal'in dininin çökmesi anlamında tebliğ yapmak en önemlisidir. Demek ki Allah'ın rızasına için en önemli sırada olan da zaten Allah'ın rızasına uygun olan oluyor. Dolayısıyla onu tercih etmen gerekiyor inşallah. Bu Allah'ın emri. İnşallah. Mesela başka ayette Nisa suresi 95. ayette Allah, şeytan Allah'a sanırım, müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir diyor. Oturma, yani oturanların da Allah olacağını ayette söylüyor. Ama bunun doğru olmadığını ve eşit olmadıklarını cehd edenlerle inşallah buyuruyor. Çok açık bir şekilde Allah oturan, önemsiz işler, daha az önemli işlerle uğraşandan ziyade dinamik, sürekli enerjik, Allah'ın rızası için en önemlisi. Ne önemli? İddiatı İslam şu an. Darwinizm, değil mi? Terörizmin yok edilmesi, Deccal'in dininin yok edilmesi ile mücadele şu an en önemli hadisi. Demek ki Allah'ın rızasına uygun olan ve Allah'ın emri olan bu. Demek ki bununla uğraşmak gerekiyor inşallah. Bu doğru olan inşallah Kur'an'da hocamızın da söylediği bu inşallah.
İşte onunla ilgili bir örnek daha vereceğim ben inşallah. Biz peygamberlere baktığımız zaman ne yapıyorlar geldikleri zaman kavimlerine? Geçmişte yaşamış büyüklerin hayat hikayelerini anlatmıyorlar. Değil mi? Öyle bir, hiç ben Kur'an'da öyle bir ayet görmedim. Hazreti Musa geldiği zaman kendinden önce yaşamış ve işte Allah yolunda yaşamış büyüklerimizin hayat hikayelerini anlatmıyor Firavun'a. Değil mi? Öyle bir ayet yok. Firavun'a gidiyor ve tek bir olan, tek bir Allah'a iman et diyor. Bak diyor, bu da delilim. Yılanı atıyor ve asayı atıyor ve yılana dönüyor. Ve o asanın yılana dönmesiyle bütün hepsini topluyor, büyücülerin yaptığı oyunları topluyor. Orada ilmi olarak onların tüm sistemlerini çökertiyor. Ve Hazreti Musa orada asanın bir anda yılana dönmesiyle yaratılışın bir anda olduğunu, Firavun'un iddia ettiği gibi çamurlu suların içerisinde canlılığın oluşmadığını ispatlıyor. Yani Darwinizmi yok ediyor aslında. O zamanın Darwinist kafasını, tabii Darwin o zaman yaşamıyor da, o zamanın Darwinist kafasını yok ediyor. Şimdi Kur'an'a uygun hareket ettikleri için biz Firavun'a sorsak, hocamız da daha önce bunun örneğini vermişti. Firavun'a sorsak, senin şu anda desek en çekindiğin kişi kimdir dünyada desek, hiç daha düşünmeden Musa diyecektir. Çok çekiniyorum diyecektir yani. O çünkü benim bütün her şeyimi mahvetti. Tüm sistemimi çökertti diyecektir, değil mi? Şimdi Kur'an'a örnek ve Allah'ın yolunu benimsediği için bu şekilde. Şimdi hocamıza bakıyoruz. Hocamız da Kur'an'a göre hareket ediyor. Allah'ın emrettiği şekilde hareket ediyor. Şu anda dünyanın bir numaralı ateistlerinden 10 kişi toplasanız, sayısı fark etmez, 10 kişi toplayın. Belki direkt söyleyemeyebilirler. Hocamız onu da örneğini vermişti. Hani böyle hipnoz seansı düzenleyelim. Hepsini hipnoz edelim. Çünkü bilinçaltındaki gerçekler ortaya çıkar hipnoz edildiği zaman bir insan. Desek ki hipnoz edildiği anda senin dünyada en çekindiğin kişi kimdir desek, Richard Dawkins de başta olmak üzere, hepsi diyecektir ki biz Adnan Oktar'dan çekiniyoruz diyeceklerdir.
Tamam.
Neden? Çünkü hocamız Kur'an'a göre hareket ediyor. Yani hocamız şimdi kalkıp mesela biraz önce bahsettiğimiz gibi hurafe anlatmış olsaydı kimse ismini bile bilmezdi normalde. Yani bunu yapanların isimleri bilinmiyor. Richard Dawkins'e sorsanız bu hurafe anlatanlardan bir tanesinin ismi aklına gelir mi? Yani Kur'an'a göre hareket etmeyen, o çok çok küçük zümreden bahsediyorum. Tabii ki bilmeyecektir. O canını yakan kişiyi bilecektir. Hocamızın da bu derece etkili olması dünya çapında, Kur'an'ın hakikatlerine göre tebliğ yapıyor olması, Kur'an'da Allah'ın bildirdiği yöntemlerle mücadele ediyor olması, peygamberleri örnek alması, peygamberin yolundaki sahabeleri örnek alması, hocamızın başarısının nedeni budur. Biz de aynı şekilde niyet ettik inşallah. Tüm Müslüman kardeşlerimiz de inşallah çok fazla kişi günden güne bu gerçeğe göre niyetini değiştiriyor ve bu şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Etmeyenler varsa da biz buradan hatırlatıyoruz. Kur'an'a göre mücadele edelim inşallah. O şekilde, onun haricindeki hiçbir şekilde başarı olması mümkün değil. Zaten olmadığını da görüyoruz. Bu şekilde olunca da başarı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu şekilde yapmamız gerekiyor inşallah.
Evet, zaten Allah ayetlerde o dinine yardım eden Allah'ın da yine yardım edeceğini söylüyor inşallah. Allah'ın da yardımı olduğuna göre bu dünyada, yani şu zamanda özellikle İslamiyet'in hakim oluşuna gün geçtikçe daha da yaklaşıyoruz inşallah. O etkiye bir örnek de ben vermek istiyorum. Şimdi Amerika'da bir gün Kenneth Miller diye bir bilimle uğraşan birisi vardı. Bu özellikle geçtiğimiz yıllarda akıllı tasarımcılara karşı çok büyük çaba sarf edip dava, onların açtığı davada evrimcilerin özellikle o davada etkin olarak rol almış evrimciler tarafından. Ömrünün 30 yılında evrimi anlatarak geçinmiş. Bu konuda çok ünlenmiş. Profesörlüğünü ve ününü borçlu olduğu şey evrim teorisi. Ve sürekli de bunu anlatıp konferanslar veren birisi Kenneth Miller. Evet. Richard Dawkins İngiltere'de bir numarası. O da Amerika'da bir numarada evrimcidir. Ona Amerika'ya gittiğimizde dedik biz sizin dersinize katılmak istiyoruz. Bir hoş sohbetinizden biz de teyze almak istiyoruz dedik. Tabii nereden geliyorsunuz dedi. İstanbul dedik. Bu kadar. İstanbul dedik. Ha ben evrimi anlatmıyorum dedi. Sadece İstanbul kelimesi bir anda onun evrimi unutmasına 30 yıllık anlattığı
şey, İnkar edin.
Evet, ona sebep oldu. İstanbul. Bu kadar. Kim var İstanbul'da? Tabii Sayın Hocamız var inşallah. Yaratılış Atlası'nın ünü her tarafa gitti. Etki maşallah çok muazzam. Hocamız ne söyledi? Samimi olmak. Ve samimi konuşmak. Birkaç röportaj önce de şeyi söylemişti. Allah'a inanan bir insan, samimi olarak imanına sahip olan bir insanın konuşması çok etkili olur demişti inşallah. Teknik bilgisi ve bilim adamı olmasına o anlamda gerek yoktur. Allah o etkiyi ona nasip edecektir ve çok da dinlenmesine yol açacaktır demişti inşallah. Evrim konusunda belki detay anlamında birçok profesör vardır çok detaylı bilgisi olan ve Allah'a inanan belki. Ama gereği gibi samimiyette bunu anlatamadıklarından dolayı nerede mesela bu tip bir çalışma olsa ve konferans olsa ki kitapların hepsi açık, internet sitesinden ücretsizce indirilebiliyor. Yaklaşık 70 dile çevrilmiş durumda. Oradan da mesela okuyup anlatsa aynı etki olamıyor bir türlü. O samimiyette, o kararlılıkta değil mi? Tamamen Allah'a teslim olmuş olarak anlatıldığında ancak Allah da dinine yardım edenlere yardım edip ona göre çok büyük bir etki yaratıyor inşallah. Dediğim gibi bir örnekte ben de bunu vermek istedim. Evet.
İnşallah çok net zaten yani. Tüm dünyada hocamız yaratılışın bir anda olduğunu gösterdi yaratılış atlasıyla. Yani hocamız biraz önce söylediğim gibi peygamberleri onun yolundaki kişileri örnek aldığı için her yaptığı işte. Mesela Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Yaratılışın bir anda olduğunu ispatlıyor. Nasıl ispatlıyor? O asa atıyor, yılan oluyor. Cansız madde, canlı maddeye dönüşüyor. Ne kadar sürede? Bir anda. Bir anda olması gerektiğini ve bir anda Allah tarafından yaratılarak anca olduğunu gösteriyor. Yaratılış atlasına bakıyoruz. Fosil kayıtları var. Fosil kayıtlarında neyi görüyoruz? Canlıların bir anda şu anki halleriyle yaratıldığı gösteriliyor. Hocamız bunu gösterdi. Tüm dünyaya gösterdi de bunu. Bir baktık, yaratılış atlası hocamız tarafından hazırlandıktan ve tüm dünyaya da yayıldıktan sonra ben komünistim diyen liderler Hazreti Mehdi ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diyoruz bunları hepsini yaşadığımız şeyler. Ben ateistim diyen liderlere bakıyoruz. Yaratılış atlası geldikten birkaç ay sonra inanç vakfı kuruyorum ben diyor. Ve ben Kur'an'a hayranım diyor. Her gün Kur'an okuyorum diyor. Tony Blair mesela. Başka birisine bakıyoruz. Azılı ateist. Diyor ben yani din şu an dindarım diyor. Çok dindarım diyor. Ve Kur'an'a karşı da bir ilgim var diyor. Yani Kur'an'ı açıp okuyorum diyor. Hatta konuşmalarında ayet söylemeye başladı. Nasıl oldu bu değişiklik? Bir anda ne oldu da böyle oldu? Tabii ki yaratılış atlasının gitmesiyle ve orada net bir şekilde Allah'ın canlıları bir anda yarattığını insanlar tarafından görülmesiyle oldu bu iman. Yoksa biz bu yaratılış atlası içerisinde mesela hocamız kalkıp da işte falanca büyüğün hayat hikayesini anlatsaydı 1000 sayfa boyunca ve bütün dünyaya bunu mesela global yayıncılık gönderdi. Göndermiş olsaydı herhangi bir değişiklik olur muydu dünyadaki liderler içerisinde? Ben size söyleyeyim. Vallahi öyle hiçbir değişiklik olmazdı. Ama iman hikmetleriyle, fosil kayıtlarıyla, evrim teorisinin geçersizliğiyle, Allah'ın varlığının delilleriyle net şu anda Allah'ın izniyle herkeste bir imani uyanış meydana geldi. Bu da hocamız Sayın Adnan Oktar'ın vesilesiyle olmuştur. Tüm dünya çapında inşallah.
İnşallah.
Evet, programın da sonuna geldik bu arada. İnşallah. Saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız olacak canlı yayın. olarak A9 TV, Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Saat 10'da da Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı TV Kayseri, Samsun, Aks TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'de canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı günler diliyoruz.